Türk tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esra Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Belge geçer numaramız 463-3284. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi. Kısa mesaj numaramız 535-472-6011. Tarihçi doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Terbiye Kurulu üyesi. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, az sonra sohbetimize başlayacağız. Türk tarihinin izinde bu hafta bu programımızda Hazarlardayız. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi. Hocam pek çok Türk devletini anlattık. Bunlardan bir tanesi de Hazarlar. Hazarlara ilişkin şöyle bir genel girişle başlayalım isterseniz.
Evet, Hazar Kağanlığı, Hazar Hanlığı adlarıyla bildiğimiz Hazarlar bir devlet kurmuş Türk topluluğudur. Karadeniz'in kuzeyinde, özellikle Hazar Denizi'nden Kırım'a kadar olan sahada, kuzeyde ise Sibirya'ya kadar olan bölgede, yani Kazan şehrinin bulunduğu coğrafyaya kadar İdil Nehri boyunca yayılmış büyük bir hanlık idi. Hakim olduğu saha Kafkasya'dan Sibirya'ya, işte Hazar Denizi'nin doğusundan, yani Orta Asya'dan Karadeniz'in kuzeyine ve hatta Balkanlara kadar uzanıyordu. Bu kadar geniş bir coğrafyada ne kadar sürede var oldular? Bu tarihi bir gelişim ile açıklanabilir. Yani 300 yıllık bir sürede zaman içerisinde bu coğrafyaya hakim oldular. İlk başlarda ise Hazar Denizi'nin batı sahilinde ve İdil Nehri'nin Hazar Denizi'ne döküldüğü havza üzerinde kuruluyor Hazar Kağanlığı. Genişleyerek bu kadar geniş, az önce ifade ettiğimiz gibi Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada hüküm sürüyorlar. Ve 630'lu yıllardan 10. yüzyılın ikinci yarısına kadar, 965'li yıllara kadar varlığını sürdürüyor Hazar topluluğu.
Yani 7. yüzyıl mı hocam başlangıç?
7. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar 300 yıllık bir tarihi süreçleri var. Ve devlet olarak da varlıklarını bu dönemlerde göstermişler. Hanlık tabiri resmi isimleri olarak kullanılmıştır. Yani Hazar Kağanlığı veya Hazar Hanlığı. Bazı kaynaklarımızda Hakan kelimesinden dolayı hükümdarda görülen Kağan ve Hakan sıfatlarını da görüyoruz. Dolayısıyla Hazar Hakanlığı da denilmekte devletin adına. Yani Hazarlar bir topluluk olarak değil de daha çok düzenli bir devlet teşkilatı ile bilinen bir Türk devletidir. Yani Türk topluluğu olduğu kesin. Kaynaklar bunu açıkça ifade ediyor. Hem Bizans kaynakları hem İslam tarihi kaynakları bize Hazarların Türk olduğuna dair çok açıkça ifadelerde, anlatımlarda bulunuyorlar.
Hocam diğer Türk devletlerinde görüldüğü gibi, örneğin Metehan gibi ya da Atilla gibi ya da Bilge Kağan gibi Hazar Türk devletinde de ortaya çıkan, devleti kuran yahut da çok dikkat çeken Kağanlar, Hakanlar var mı?
Evet, devletin kuruluşundan itibaren Hazar Kağanlarının özellikle 7. yüzyıldan itibaren ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Mesela önceki programımızda söylediğimiz bir Terbel Han vardı. Yani İdil Bulgarlarının hanı Terbel Han veyahut da işte daha sonra 8. ve 9. yüzyılda Hazar Kağanları içerisinde Belender Han, Belen Han veya Belender Han kelimesini görüyoruz. Hazar Kağan'ının çok ilginç bir şekilde asıl adını halka bildirmediğini görüyoruz. Yani dört tane makam var Hazar Kağan'ının altında. Bunları kullanıyor. Devlet sistemi olarak baktığımızda Hazar Kağanlığı'nda diğer Türk devletlerinden biraz farklı
İlginç
bir
hocam,
idari
evet.
Yapılanma görüyoruz. Kağan'ın fiziki görüntüsünü halk genel olarak göremiyor. Yani hiçbir zaman görülmediğini de söyleyebiliriz birçok Kağan için. Öyle ki Kağan gezintilerinde de 4 ayda bir sarayın dışına çıktığı gezintilerde de halk onu göremiyordu. Onun yerine onun bir vekili halkın huzuruna çıkıyor ve açıklamaları Hakan adına o yapıyordu. Onun ismi neydi? O Hakan Bey ya da Hakan Beh adı verilen bir kişidir ve mutlak vekil durumundadır. Hakan'la görüşen odur. Hakan tam anlamıyla karizmatik bir kişiliktir ve halk onunla aracılar vasıtasıyla görüşebilir. Yani idari bakımdan bu Hazar Hakanlığı'nın diğer Türk devletlerinden ayrılan özellikleri arasında genel özellikler olarak baktığımızda diğer Türk devletlerinden ayrılıyor. Yani
bayağı bir önemli fark hocam. Çünkü evet. Diğer Türk Kağanları halkın arasında geziyorlar.
Mutlak bir hakim yetki açısından ama hakiki gerçek anlamda halka inebilen bir Kağanlık tarzı değil model olarak baktığımızda. Peki Hakan'ın vekili devlet işlerinde nasıl yürütüyor, nasıl sorumlu diye baktığımız zaman onun da vekili var. Yani her devlet görevlisinin bir vekili de bulunuyor idi. Hakan Bey'in ikinci Hakan olarak düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Hakan Bey sıfatını kullanmıyor. Hakan, Hazar Hakan'ı sıfatını alır. Herhangi bir ad kullanmaz. Ondan dolayı biz çok az Hazar Hakan'ının adını biliyoruz. Yani herhangi bir isim bildirme olayı da söz konusu değil. Kündür Hakan ikinci olarak yani vezirlik görevini yapan Hakan Bey'den sonra Kündür Hakan adıyla bildiğimiz bir vekil kullanıyor devlet. Bu Kündür Hakan adı verilen kişi vezirin yardımcısı gibi görev yapıyor. Yer yer devlet işlerinin yoğunlaştığı muhasebe kalemlerinde, yazışmalarda ve görüşmelerde veya savaş ile ilgili konularda ordu komutanı olarak dahi görev yaptığını söyleyebiliriz. Çavşigir adı verilen kişi var bir de devlet sarayında görev yapıyor. Bu kişi de çok güvenilen bir yani daimi ordu içerisinden seçilmiş askeri nitelikli bir kişi. Devlet kademesinde idari bir sorumlu.
Yani subaşı gibi mi hocam?
Çavşigir'i biz bir ordu komutanı olarak görebildiğimiz gibi bir saray görevlisi olarak da görüyoruz. Kündür Hakan'ın vekili de o. Yani vekiller grubu var böyle sarayda.
Hocam bu yapı diğer Türk devletlerinden bayağı bir farklı.
Oldukça farklı bir yapıdan bahsediyoruz. Hazar Hakanlığı sosyolojik olarak da farklı. Yani halk sınıfı olarak baktığımızda başlangıçta Gök Tanrı dinine inanan Hazar topluluğu muhtemelen Sibirlerin ve Göktürk Kağanlığı'nın devamı olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Hazar topluluğunun tarihi süreç içerisinde ilk defa ne zaman var olduğunu konu edinirsek 1. yüzyıldan itibaren yaşadığını söyleyebiliriz. Yani milattan sonra 1. yüzyıl Hunların Orta Asya'da hakim olduğu dönemde Hazar Gölü çevresine gelmiş olan Türk topluluğu olmalıdır. 5. yüzyıldan itibaren ise Bizans kaynaklarında adı geçiyor. 7. yüzyılda Göktürk Kağanlığı'nın Orta Asya'daki hükümranlığı bitince Hazarlar bağımsız bir yapıya dönüşüyorlar. Ve Göktürk Kağanlığı ile akrabalığı olan bir bey Kağan sıfatını ya da Hakan sıfatını kullanmaya başlıyor. Ancak bu 9. yüzyıla doğru yani 8. yüzyılın sonunda ve 9. yüzyılın başında biz Hazarların bu bölgede çeşitli daha farklı siyasi güçlerle tek başına muhatap olmak zorunda kaldığını görüyoruz.
Ne gibi? Hangi siyasi güçlerle hocam?
Örneğin Sasanilerle 7. yüzyılın başlarında evet muhatap olmuşlardır. 630'lu yıllarda bağımsız olmalarında da bu olaylar çok önemli bir sonuç getirmiştir. Yani Göktürkler zayıflarken, dağılırken Hazar Kağanlığı da Bizans'la ittifak yaparak Sasanilere karşı bir harekatın içerisinde bulunuyorlardı. Ve bu Hazar Kağanlığı, Gök Tanrı dinine inanan, eski Türk dinine mensup olan Hazar Kağanlığı. İçlerinde İslamlaşmaya başlayanlar olduğunu da 8. yüzyıldan itibaren olduğunu da biliyoruz. Yani Hazarlar içerisinde de 8. yüzyılda İslamiyet'e giren Türkler var. Ancak 622 yılından itibaren İmparator Heraklius'un Kudüs, Suriye ve İran'ı ele geçirmek üzere yapmış olduğu seferlerde Hazar Birliği'nin yardımıyla Sasanilere karşı zafer kazandığını Bizans kaynakları anlatmaktadır. Dolayısıyla İslam tarihinde de geçen şöyle bir olay var. 614 yılında Heraklius'un elinden, Bizans'ın elinden Kudüs alınmıştır. Sasani Kisra'sı Hüsrev tarafından ve yağmalanmıştır. Kudüs'ün yeniden ele geçirilmesinde ve İran ordularını mağlup olarak Medain'e kadar olan bölgeye, yani bugünkü Tahran'ın yakınlarındaki bölgeye kadar geri sürülmesinde Hazar ordusunun büyük bir katkısı olduğunu görüyoruz. Demek ki Hazarlar güçlü bir askeri yapıya, daimi bir orduya sahiptiler ve Bizans Hazarların yardımıyla galip gelebildi. Yoksa yine mağlup olacaktı diyor Roma kaynakları. O halde diyebiliriz ki Hazarların bağımsız olmasında, bağımsız bir güç haline dönüşmesinde Sasanilerin zayıflaması ve Kuzey Kafkasya bölgesindeki hakimiyetlerinden vazgeçmeleri, diğer taraftan da Bizans'ın Hazar Hanlığı ile ilişkilerinin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Hazarlar 7. yüzyılda bu siyasi müttefiklik olayıyla beraber bağımsızlığa doğru gitmişlerdir. Diğer taraftan da Göktürklerin tabii ki merkezi otoriteyi kaybetmesi bunda etkili olmuştur.
Hocam şeye dönersek, bu devlet yapısına dönersek, ona ilişkin ekleyecekleriniz, söyleyecekleriniz var mı? Örneğin diğer Türk devletlerinde olduğu gibi bir divan, beyler. Divan bu konuda değil, kaynaklar, bilgiler var mı hocam? Evet.
Tabii meclis var.
Var.
Evet, kurultay adı verilen bir meclisten, toplantıdan bahsedebiliriz. Ancak Kaan burada toplantıya katılmaz. Herhangi bir şekilde divanın ya da buna benzer bir toplantının, meclisin başkanlığını yürütmez. Onun yerine vekil olan Hakan Bey, bey sıfatını kullanıyoruz. O vezir görevini yapan kişi bu görevi üstlenir ve devlet ileri gelenlerini toplayarak devlet işlerini tamamen o yürütür. Fiili bir devlet işiyle Hakan doğrudan uğraşmaz.
Hocam şuna ilişkin kaynaklarda bilgi var mı? En üstteki Hakan'la işte az önce bahsettiğiniz vezir, vezirin altında üçüncü bir
Kündür Hakan ve Çavşigir Bey.
Peki bunlar hanedandan mı geliyorlar, soylular mı, yoksa?
Bunlar seçkinler, yani yetişerek idari kademede görev alan memurlar grubu. Daimi askerler sınıfından olabilir veya katipler sınıfından olabilir. Yani bir okur yazar ilim tabakasından, bitikçiler grubundan olabilir ya da askeri bir sınıftan, kılıç sınıfından olabilir. Dolayısıyla burada da biz Hazarların devlet teşkilatında yani bir danışma müessesesini işlettiğini söyleyebiliriz.
Yani soylu olmak zorunda değiller.
Bu hocam. Yönüyle diğer devletlerde, diğer Türk devletlerinde görülen bir özelliğe sahipler. Soylu olmak zorunda değil.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla Türk Tarihinin İzinde programındasınız.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hazar Türk Devleti'ni konuşmaya doçent doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam yaşadıkları bu zaman zarfında işte 300 yıllık, 200 yıllık zaman zarfında örneğin Bulgar Devleti ile ya da başka devletlerle, komşularıyla ne tür bir ilişki içerisinde Hazar Türk Devleti?
Hazar Türkleri kuzeyde İtil Bulgarlarını itaat ettirmişlerdir. Batıda ise yani Bulgarların diğer kolu, Büyük Bulgarya kalıntısı olan toplulukları ve aynı zamanda Macarları, Bulgarları ve yine Avar kalıntısı olan topluluklar ile Peçenekleri itaat ettirmişlerdir. Yani Peçenekler de biliyorsunuz 10. yüzyılda bu bölgeye artık tamamen gelmiş bulunuyorlardı. Doğuda ise kendileri başlangıçta Göktürk Kağanlığı'na tabidirler. Bağımsız olduktan sonra ise doğuda herhangi bir topluluğa bağlı değillerdir. Oğuzların bir kısmını itaat altına almışlardır. Oğuzlar ise 10. yüzyılda Hazar Kağanlığı'nın tamamen zayıflaması üzerine bağımsız bir devlete dönüştüler. Büyük bir devlete dönüştüler. Oğuz Yabgu Devleti.
Oğuz Yabgu Devleti.
Evet, Hazar Kağanlığı'nın zayıflamaya başlamasıyla birlikte Oğuz Yabgu Devleti bölgede güçlenmeye başladı. Dolayısıyla diyebiliriz ki Oğuzların bir kısmını da başlangıçta idare ediyorlardı Türk toplulukları içerisinde. Ve Hazarlar çok ilginç bir topluluktur. Yani mesela Bulgar diline benziyordu dilleri. Kaşgarlı Mahmud'a göre ve Arap seyyahlarına göre, İslam seyyahlarına göre dilleri Türkçeydi. Ama İdil Bulgarlarının diliyle aynıydı diyor Arap seyyahları. Diğer bir bilgi ise şu, alfabeleri ise Göktürk alfabesine benzer bir alfabe kullanıyorlardı. Bunun yanı sıra bir dönem için Museviliği kabul ettikten sonra Hazar Devlet Erkanı İbrani alfabesi kullandı diyor.
Hocam şimdi çok ilginç bir evet çok yani. İlginç bir noktaya geldik. Evet. Dinleri Musevi dini mi?
Museviliğe 8. yüzyılın sonunda geçiyorlar. Yani başlangıçta hepsi Şaman dininden veya Göktanrı dininden.
Evet hocam.
Göktanrı dininden. Ancak 8. yüzyılın sonlarında Museviliğe geçiyorlar. Neden Museviliğe geçiyorlar? Çünkü bölgeye Bizans İmparatoru Leo'nun sürgün etmiş olduğu Hazarlar, Hazar başkenti Etil şehrine geliyorlar. Hazar Gölü'nün kenarında liman şehir burası. Burada Hazar Kağan'ını da etkileyerek Devlet Erkan'ın Musevi olmasını sağlıyorlar. Ve bunlar devlet idaresini ele geçiriyor bir süre sonra. İdari kademede görevli oluyorlar. Musevi olan bu topluluk aynı zamanda Hazar Kağanlığı'nın idari kademesinin de Musevi olmasını sağladıktan sonra devlet resmi olarak Musevi olmuş oluyor. Musevilik dinine mensup olmuş oluyor. Yahudi diyemiyoruz çünkü Türk topluluğu olmaya devam ediyor. Ayrıca bu Musevi topluluk 10. yüzyılda Hazarların tamamen İslamlaşmasıyla bu defa da İslamiyet'e girmiştir yani devlet. 10. yüzyıldan sonra Musevi olmaya devam etmiyorlar. Çok az bir topluluk Avrupa işlerine, Batı Avrupa'ya doğru yani Doğu Avrupa ve Batı Avrupa'ya doğru ilerlemiştir Hazarlardan bir kol. Onların devam ettiğine dair çeşitli görüşler var. İşte onlar da Karayim Türkleridir deniliyor ama bu bir görüştür sadece. Yani bilimsel olarak çok ispatlanabilmiş bir teori değildir. Hazarların burada kalanları 10. yüzyılda tamamen İslamlaşmıştır. İslamlaşma gerekçeleri arasında kuzeyden gelen Rus knezlerinin saldırıları vardır. Ve devlet bu defa da hem siyasi hem sosyolojik başka nedenlerle nüfusun da çoğunluğunun Müslüman olmasından dolayı bu defa da İslamiyet'e girmiştir.
Hocam o zaman İbrani alfabesinden de Arap alfabesine geçiyor.
Evet yani doğrudan Arap alfabesi denilmeyebilir. Çünkü yani Osmanlı Türkçesinin bir prototipini kullanmışlardır. Yani Karahanlı dönemi Türkçesi deriz ya, Karahanlılar döneminde resmi dil Türkçeydi biliyorsunuz. Yani Divan-ı Lügat-ı Türk Türkçe olarak yazılmıştı. İşte Karahanlı Hakaniye lehçesinin bir türünü kullanmışlardır. Kaşgarlı Mahmud bunu böyle diyor zaten. Hazarların dili Türkçeydi ve kullandıkları dil de diyor Türkçenin bir lehçesiydi, bir ağzıydı. Farklılıklar ise şunlardı diyor. Divan'da bunu açıklıyor. Dolayısıyla 10. yüzyılda artık alfabe açısından da Hakaniye lehçesine yakın bir dili alfabe olarak da benimsemiş olmalılar.
Yani hocam ilk baştaki alfabeye mi dönmüş oluyorlar?
Göktürkçe'ye dönmüş olmuyorlar. Karahanlı'nın kullanmış olduğu İslamiyet'le birlikte oluşturulan alfabeye dönmüş oluyorlar. Karahanlılar biliyorsunuz Arap alfabesinden farklı bir alfabeyi de ses benzerliğini de dikkate alarak, ses farklılıklarını da uyarlayarak yeni bir alfabe ortaya koymuşlardır. Yani eklemişlerdir bazı harfleri. Ondan dolayı da Osmanlı Türkçesinin ilk örneği Karahanlılar'da görülür.
Evet. Bu da şey ama Hazarlar'da bunu kullanmışlar hocam.
Hazarlar'da bunu kullanmışlardır İslamiyet'e girdikten sonra.
Evet. Hocam şehir hayatı mı var? Yaşayışa ilişkin, halkın yaşayışına ilişkin bilgiler var mı? Bir de sormak istediğim size Hazar Türk Devleti'ni çalışan bizim bilim insanlarımız içerisinde öne çıkanlar kimler? Kaynaklar neler?
Memnuniyetle. Bu Hazarların tabii üçüncü bir noktayı da işaret etmemizde yarar var. Hazarlar üzerinde başlangıçta bu Musevilik döneminde ve sonrasında da Hristiyanlaşma yönünde yani Bizans'ın yapmış olduğu bir misyonerlik faaliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle Papaz Kiril'in faaliyetleri Hazarların Hristiyanlaştırılmasına dönük faaliyetlerdir. Bu dönemde Hristiyan olan topluluklar da olduğunu görüyoruz Hazarlar devlet içerisinde. Dolayısıyla Hazarların 8. 9. yüzyıl arasındaki yüzyıllık döneminde 4 ayrı din yaşadığını söyleyebiliriz. Bir,
gök tanrı dini hocam.
Gök tanrı dini ve bunun bir kadısı var. Yani hakimi var. İki, Musevilik. İki tane kadı atanmış Etil şehrinde. Musevi kadı. Üç, İslamiyet. İki tane kadı da İslamiyet yaşayan halk için, Müslümanlar için atanmış. Dördüncüsü ise Hristiyanlık. Onlar için de iki tane kadı atanmış. Yani devlet bütün bu dinlere eşit mesafedeyim mesajı veriyor böylece. Hepsine ayrı hukuk ihdas edilmiş. Milletler sistemi ortaya koymuş. Yani bir imparatorluk bu şekliyle baktığımızda.
Evet.
Yani Osmanlı'nın uygulamış olduğu hukuk yaklaşımını Hazarlar 8. 9. yüzyılda uygulamaya başlamışlardır. Bu da onlara has bir özelliktir.
Yani hocam aynı anda bir şehrin içerisinde, bir ülkenin içerisinde dört ayrı din
aynı şehirde yaşıyor. Evet, din yaşıyor ve gök tanrı dini de var.
Ama bu esnada peki saray hocam Musevi dininde.
Saray Musevi dininde ama 10. yüzyılda saray da İslamiyet'e geçtiği için artık İslamlaşmış oluyor. Benim bahsettiğim dönemde ise Musevi dininde saray. İbn-i Fadlan 922 yılında işte saraya geldiği sırada artık İslamlaşma saraya da nüksetmeye başlamıştır ama hala Musevi dinindedir.
Ve bu esnada bütün bunlar olurken Hakan kimse tarafından görülmüyor.
Görülmüyor. O hocam, çünkü peki yarı tanrı gibi ya da ilahi bir karizmatik şahsiyet, ilahi bir tayin edilmiş lider gibi düşünülüyor halk tarafından, böyle anlaşılıyor. Bunun sebeplerini anlamak mümkün, üzerinde konuşulabilir aslında. Neden böyle yapıyordu Hakan? Hakan diyelim diğer ki hastalıklı, evet, cılız hocam bir insan. Yani halkın huzuruna çıkarsa bu psikolojik olarak, yani bu muydu bizim itaat ettiğimiz şeklinde bir acaba karizmasını sarsan bir görüntüsü, zayıflığı, fiziksel eksikliği mi vardı, bedenen eksikliği mi vardı? Bunun gibi şüpheler söz konusu olabilir. Genellikle Hakanların gür sesli, cesur, işte hastalığı olmayan, eksikliği olmayan kişiler olması bekleniyor.
Sultan Alparslan gibi olmuyor.
Yani
evet,
halkın
hocam
düşüncesinde böyle bir şey var. Ama gördüğünüz zaman, bir kişiyi şahsen gördüğünüz zaman beklediğiniz gibi karizmatik olmayabilir. Ama yine karizmatik görüntü olmasına rağmen konuşunca karizması bozulabilir. Dolayısıyla Hakan'ın pek çok sebepten dolayı halkla doğrudan yüzleşmemesini anlayabiliyoruz.
Peki hocam, kaynaklarda şu kadar Hakan gelmiştir, geçmiştir. O zaman bunları tespit etmek de zor.
Tespit etmek zor, evet. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hazar Hakan'ı diğer Türk topluluklarının beyleriyle ve Hakanlarıyla akrabalık da kurmuştur. Hatta Bizans'la akrabalık kurmuştur. Mesela 4. Leo'nun annesi bir Hazar prensesidir. İki tane prenses Bizans hanedanıyla, imparatorlarıyla akrabalık kurmuştur. Ve Hazar Leon, Hazar prensesinin oğlu olarak imparator olmuştur Bizans tahtında. Bundan dolayı aldığı lakap da Hazar'dır. Hazarlar,
annesi, evet.
Yani Bizans tahtında bir dönem böylece Hazarlar aracılığıyla Türklere akraba bir imparatorun tahta geçtiğini görüyoruz.
Peki hocam farklı görüşler var mı? Hazarların örneğin bir Türk devleti olmadığına ilişkin tezler ileri sürenler var mı? Bir de kim çalışmış bu konuyu?
Yani çok istisnai görüşlerdir onlar. Bu konuyla ilgili Türkiye tarihçilerimiz arasında, Türkiye'de en çok çalışanlar içerisinde rahmetli Profesör Doktor Akdes Nimet Kurat Hoca, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesiydi. O en çok çalışanlardan birisidir. Yine Ramazan Şeşen Hoca, İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'nde ve çeşitli üniversitelerimizde görev yaptı hocamız. Rahmetli Ramazan Şeşen Hoca'nın bu konuda çok çalışmaları oldu. İlk Müslüman Türkler üzerine ve Karadeniz'in kuzeyindeki Orta Asya'daki Türk topluluklarıyla ilgili bu iki ismin kitabını ben tavsiye ederim yani okuyucularımıza. En sağlıklı ve detaylı, araştırmaya dayalı, ana kaynaklara inen değerlendirmeler burada var.
Evet.
Bu kaynaklarda var.
Hocam peki bu Hazar Türk Devleti'ne ilişkin az önce bahsettiğiniz Efes şehri örneğin. Buradan kurgan var mı? Buluntular var mı? Arkeolojik elimizde deliller var mı?
Evet. İtil şehrinde yapılan çalışmalar, kazılar sonucunda ayrıca Sarkel Kalesi'ndeki çalışmalar sonucunda çeşitli buluntular ele geçmiştir. Bu buluntular neticesinde Hazarların mezarları, sarayları, inançları hakkında çok detaylı malzemeler elde bulunuyor. Geçen de ifade ettiğim gibi mezarlarının odalar şeklinde inşa edilmiş olması, yani bir türbe mimarisi açısından baktığımızda Orta Asya mimarisine benzerlik gösteriyor. İdil Bulgarlarındaki ve Orta Asya kurganlarındaki modellere uygun bir geometrik şeklin kullanılmış olması. Yine Çinlilerinin ticaretle çok uğraştıklarını göstermesi, yani Çin'den gelen eşyaların çıkmış olması İpek yoluyla alakalarını gösteriyor. Kuzey Kürk yolunun üzerinde bulunan bir ticaret devleti Hazarlar, aynı zamanda ticaretle uğraşan bir ticaret devleti olmaları yönünde çok malzeme çıkması bize bunları gösteriyor. İdil Nehri üzerindeki nehir ticaretini, yani gemilerle yapılan ticareti çok sık kullandılar. Başlangıçta başkentleri Hazar Denizi'nin hemen batı yakasındaki Semender şehri ve kalesiydi. Daha sonra buranın Sasaniler tarafından istila edilmesinden sonra kuzeye doğru çekildiler. Ve İdil Nehri'nin Hazar Denizi'ne döküldüğü yerde Etil şehri adıyla bir şehir kurarak burada yaşamlarını sürdürdüler. Devletin ikinci baş şehri yıkılışa kadar burası oldu. Yıkılışta da Rusların saldırılarıyla ve Kıpçak saldırılarıyla ortadan kalktılar.
Kıpçakların da saldırıları var.
Tabii hocam. Yani Oğuzların ve Kıpçakların birlikte saldırıları. Ayrıca Rus Kiev Knezi Sviatoslav'ın bölgeye seferi neticesinde devletin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Bu dönemde İslamlaşmışlardır. İslamiyet'e de girmişlerdir. Ve bölgedeki diğer Türk topluluklarıyla beraber yaşamaya devam etmişlerdir.
Yani Oğuz Yabgu Devleti'nin mi hocam şeyi?
Oğuz Yabgu Devleti'nin himayesinde yaşamaya devam ettiler bir kısmı. Bir kısmı da artık 10. yüzyıldan itibaren bölgede görülmeye başlayan diğer Türk topluluklarıyla benzer bir şekilde. Yani Bulgarlar. İşte,
çünkü o esnada Bulgarların devam ediyor hocam. Evet.
Yani batıya giden kollar yani Kırım ve çevresine yerleşerek yeni bir havzada varlıklarını sürdürdüler. Peçenekler ve kumanlarla birlikte hareket ettiler. Özellikle Uzlarla karıştıklarını düşünüyorum ben, Oğuzlarla. Ve Oğuzların da büyük bir kısmı İslamiyet'e girdiği için Hazarların İslamlaşmasında Oğuz Karluk boylarının etkili olduğunu düşünmek çok daha uygun olacaktır. Tarihi kronoloji bize bunu gösteriyor,
evet.
İpuçlarını veriyor.
Diyelim ve son noktaya koyalım Güray Hocam. Ağzınıza sağlık.
Sizler sağ olun.
Çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmeyi dileriz. Sevgili dinleyicilerimiz, bitiriyoruz bu haftada Türk Tarihinizin de programını. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.